İnsanların büyük kısmı az ya da çok oranda adil bir dünyada yaşadıklarına inanma ihtiyacı içerisindedir. Hak ettiğin şeylerin başına geleceği, başına kötü bir şey geldiyse kötü bir şey yaptığın için geldi ki buradan kurban suçlama dediğimiz hadise tam olarak buradan doğuyor. Genelde tecavüz mağdurları bunu hak etmekle suçlanırlar ya, bu suçlama nereden kaynaklanıyor? Adil bir dünyada yaşadığımız inancını pekiştirme arzusundan kaynaklanıyor. Yani mevcut dünya görüşüne aykırı oluyor. Çünkü birilerinin bir suç işleyip, bir şiddete başvurup, kötü terk ettiğin bir şey yapıp da başlarına hiçbir şey gelmeden mutlu mesut yaşamaya devam ettikleri fikriyle de başa çıkmak çok zor geliyor ya sana, düşünsel olarak. Baş edemiyorsun böyle bir kaotik, belirsiz, sorumluluk almadan kötülük yapılabilen bir dünyada yaşadığını düşünmek bile istemediğin için, ya demek ki kötü bir şey yapmıştır, demek ki hak etmiştir, kaşınmıştır, etek giymiş, şu saatte oradaymış gibi bu meşruiyet kazandırılacak mekanizmalar anında devreye girer. Yani bunlar artık refleks gibi bir şeydir. Kültürel hegemonyanın içine işlemiş fikirlerdir. Yani bunları bulmak için düşünmeye bile gerek kalmıyor. Bak, bunlar benim katılmadığım görüşler olmasına rağmen anında çekip çıkarıp örnek olarak verebiliyorum. O kadar tahayyülümüzün içine işlemiş
Rasyonelleştirme.
yani. Evet
Ya
evet.
rasyonelleştirme işte, yani kafası olarak bunu ben bunu şeyde de görüyorum. Şimdi din olgularına hiç değinmedik ama buradaki cennet ve cehennem mantığı, ya bu sadece cennet cehennem deme buna. Biraz daha işte ruhani dinlerde evet bunlar var ama sonuçta tam ters durumda işte Nirvana, Araf durumları, birçok farklı iri ufaklı dinlere bile baksan bununla alakalı bir ilahi adalet durumu söz konusu oluyor. Niye sen bu adaleti göremiyorsun? Genelde yaşadığın dünya içerisinde, ama bu çok ciddi rahatsız edici bir durum ve bunun sonunda işte ölümden sonra artık, yani burada olamıyorsa bile ölümden sonra bu yanmalı, anladın mı? Bu yanmalı ya, bu olmamalı yani. Ona bir ceza almalı mantığı oluşuyor kafasında ve cennet cehennem tasavvurunu da ben biraz buradan geldiğini düşünüyorum açıkçası. Toplumun belki başlangıcından itibaren böyle bir adaletsizlik durumu söz konusu. İnsan da işte hiç bunu kendine yediremediği için dediğin gibi kötü cezalandırılır, iyi mükafatlandırılır mantığının da oradan aslında destek aldığını düşünüyorum. Yani adaletsizliğe karşı gelme noktasında.
Tam olarak öyle zaten. Yani adil dünya inancını açıkladın aslında sen de. Bu inancın uzantısı olarak görmek bile mümkün. Uhrevi bir alemde dahi olsa, hani şu anda bedelini ödemiyorsa bile bir şekilde bunun bedelinin ödenmesi lazım. Ödenmeyecek olduğu gerçeğiyle yüzleşmek seni dünyada bir aksiyon almaya zorlayacak. Yani adaletin yerini bulması için bir şey yapman lazım. Ama kontrol duygunu bir dönüp kontrol edersen, hiç kontrolün olmadığı gerçeğiyle yüzleşeceksin. Kendine şöyle bir dönüp bakarsan, o senin şahit olduğun olaylar üzerindeki kontrol miktarın sıfır denecek kadar az. Müdahale edemeyeceğini bildiğin için de belli inançlar dahilinde kendini rahatlatmak durumunda kalıyorsun. Bunlar psikolojik açıdan çok anlaşılabilir şeyler olmasına rağmen, hani kötülüğün sıradanlığında olduğu gibi umursamazlığın sıradanlığı halini de görüyoruz. Yani bu bulgular çok yaygın olarak ortaya konmuş. Herkesin artık az çok bildiği, kendinden de kendini sorgulayarak da gözlemleyebileceği gerçekler. Duyarsızlaşmayı sen kendinde gördüğünü de söylüyorsun mesela. Ama üzerinde hala hani kontrol edemeyeceğimiz bir şeyler var olduğu müddetçe biz bu stratejilere başvurmaktan muhtemelen vazgeçmeyeceğiz. Mesela bununla ilgili bir çalışma var. İnsanlara şiddet içeren videolar izletiliyor. Kontrol grubuna da şiddet içermeyen videolar izletiliyor ve şunu görüyorsun, ya yani şiddet videosu İzleyenlerde daha düşük nabız gösterenler, özellikle hani nabız artışı bile göstermeye biliyor artık insanlar bir şiddet hadisesi karşısında. Halbuki bunun böylesine yıkıcı bir eylemin sıradanlaşmaması lazım ama en azından medya kanalıyla devamlı olarak gözümüzün önünde olduğu için biraz alışıla gelme problemi var. Ne deniyor? Galvanik skin response dediğimiz bir şey var. Bu nedenle uyarıldığımıza gösteren bir ölçüt. Deri üzerinden bir ölçüm alınıyor. Ne kadar gerildiğimiz, gergin hissettiğimizle alakalı. Şiddet videoları izlendiği zaman tam tersine kıyasla, yani şiddet içermeyen videolara kıyasla ciddi bir artış olmadığını gözlemleyebiliyoruz mesela. Hani ne kadar çok maruz kalıyorsan çünkü o kadar normalleşiyor. İşte bu da hassasiyet yitimi, duyarsızlaşma dediğimiz hadise.
Abi şöyle düşünebilirsin. Bir doktoru düşün mesela. Otopsiler. Otopsiye giren doktor düşün abi. İnsanı kes, kes, biç, kes, biç. Nereye kadar? Bir zaman sonra hissediyorsun. Ya bu psikolojide bile var. Bugün terapi veren bir psikoloğu dinlediğin şeyler öyle az buz şeyler değiller. Çok ciddi şeyler dinliyorsun bazen. Çok ciddi sıkıntıları duyuyorsun. Bu sende bir sıkıntı yapıyor bazen. İki sıkıntı yapıyor. Yapabiliyor yani. Sonuçta insansın. 3, 4, 5, 10. Nereye kadar? Bir zaman sonra dışarı çıktığın anda senin için hiçbir şey ifade etmemeye başlıyor. Hatta bunları ne kadar çok dinlersen psikolojik bir rahatsızlık veya psikolojik rahatsızlığı olan bir insana karşılaştığında ve ağır bir travma geçirmiş bir insanla karşılaştığında çok daha sakin kalabildiğini hissediyorsun. Sendeki karşılığı çok daha az demeyeceğim. Bir karşılığı var ama sende teorik bir karşılığı oluyor bunun. Hissiyat olarak bir karşılığı olmamaya başlıyor. Ama bunu da ben dediğim gibi şey gibi görmüyorum. Bu bir zalimliktir, hani kötülüktür. Böyle bir şey değil yani. Gerçekten bu insan adaptasyonu. İnsan çok ciddi adapte olan bile bir varlık. Girdiğin her ortama neredeyse adapte olabiliyorsun. Bunlar da aslında adaptasyonun bir parçası.
Abi
Ben öyle
bu
görüyorum
konuda
yani.
zaten haklı olduğunu düşünüyorum ki zaten herkes böyle düşünür. Çünkü diğer türlü evrim söz konusu olmazdı yani. Evrimsel ne psikoloji söz konusu olurdu, evrimsel sosyoloji söz konusu olurdu. Evrimin kendisi olmazdı. Evrimi var eden şey Evrimi var eden şey nedir abi tam olarak?
insanın mücadele etme içgüdüsü ve değişime ayak uydurarak hayatta kalabilmesi.
Ama şiddete müracaat edenlerde yani tabii buna biraz mikro ölçekte bakarak söylüyorum ama bu insanlarda değişime karşı çok büyük bir direnç görüyoruz aslında. Bunu
Abi
makro evrim açısından söylemiyorum. Yani o biricik yaşamlarımız içerisinde senin de belli hakikatleri devlet eliyle bize sunması olarak ifade ettiğin, benim de buna şiddetin çok büyük bir katiyet gerektirmesi olarak ifade ettiğim belli ön şartlar var. Yani kendi hakikatlerimize sıkı sıkıya bağlı olmadıkça zaten şiddete müracaat etmiyoruz, etme gereği bile duymuyoruz. Gündemimize bile gelmiyor çoğu zaman. Evet, o yüzden bana bir noktada mantıklı geliyor. Büyük ölçekte bunu yaşamın öz koşulu, olmazsa olmazı olarak görmek bu yüzden sakıncalı geliyor. Çünkü küçük ölçüye çektiğin zaman olayları süreç tam tersine işliyor. Yani ödüllendirilen davranışlar bunun tam tersi oluyor. Değişime açıklık olmuyor. Kendi minik yaşamlarımız içerisinde yapmamız gereken çıkarım bunun tam tersi oluyor.
Yani benim buradan kastettiğim değişim veyahut değişime ayak uydurma kısmı şu ölçekte şey yapabiliriz. Yani şiddet uygulayan kişi için evrimi mi söz konusu ettiğimiz zaman bu durum oluşuyor dedim Faruk.
Şimdi şiddet uygulayan kişinin kendi hayatta kalma ihtimalini maksimize etmek adına bunu yaptığını söylemek çok zor. Hangi koşullar altında şiddeti uyguladığına göre elbette değişir. Ama evrimin hizmet ettiği temel mekanizma senin hayatta kalmanı ve genlerini yayabilme ihtimalini arttıracak adaptasyonlara sahip olmanı icap eder. Ve şiddet uygulamak sadece çok sınırlı koşullar altında ancak bu amaca hizmet edebilir. Çoğu durumda en azından günümüz dünyasında zaten bir avantaj olmaktan çıkmış vaziyette. Hani en başta şiddetin dünya ölçeğinde genel bir azalma göstermesini de aslında biraz buna atfetmek lazım. Ya da devlet tekeli demeyeyim yani yönetimin tekelleşmesi. Siyasal otoritenin yaşamın her veçesinde kendi varlığını göstermesi. Hani politikleştirilmeyen hiçbir alanın kalmaması ve devletin sopasını sırtımızda devamlı hissedebilmemiz ya da soluğunu ensemizde hissedebilmemiz. Silivri'nin soluğunu ensemizde hissetmesek neden kendimize devamlı çeki düzen verme, kendi polisliğimizi kendimiz yapma ihtiyacı duyalım ki senin hapishane örneğine de geliyoruz. Yani orada bir hapishane dizaynı ya da onun gözetimle yakınların ilişkisini vurgularken aslında anlatılmak istenen şeyin hapishane dışındaki her şey olduğunu vurgulamak lazım. Yani hapishanedeki işleyiş esas yaşamın bağrında, gündelik hayatın içerisinde gizlenmiş vaziyette mevcut iması var orada. Yani gündelik hayat içinde biz gözetleniyoruz aslında her yerden. Kendimiz gözetlenmiyorsak bile artık bundan şikayet etmeye başlayıp kendi kendimizi gözetlemek üzere telefonlarla falan paylaşımlar yaparak beni kimse gözetlemiyor mu ya diye serzenişte bulunarak devam ediyoruz. Hani illaki gözetlenmemiz, gözetlemek, göz görme, göz medeniyeti derler ya Batı için buna mukabil de söz medeniyeti denir Doğu için. Tabii çok kabaca basitleştirmeler bunlar. Hani karikatürize bir gruplandırma olduğunun farkındayım. Ama göz ve görme üzerinden şiddeti bu kadar duyumsayabiliyor olmasaydık üzerimizde bu denli tesiri de olmazdı. Yani elbette bu devlet kanalından geliyor ama bunu işte aracısı da yani her insanın zihninde bu uyarımı yapmak marifetiyle gerçekleştiğini ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa yani senin söylediğine paralel bir şey söylüyorum. Sadece onu tamamlayan bir psikolojik süreç buna eşlik ediyor olmak zorunda ki insanlar bunu kendi benliklerine adapte edilmesin.
Ben de hani bunu söylediklerine katılıyorum da burada o zaman hani toparlamak gerekirse bu evrim mücadelesi içerisindeki uygulanan, kullanılan şiddeti iki çerçevede değerlendirilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir dar kapsamda evrim içerisinde bir de geniş kapsamda, geniş anlamda bir evrim mücadelesinin içerisinde şiddet. Dar kapsamdan kastım şu, senin bahsettiğin aslında durum. Yani şiddet uygulayan kişi
hayatta kalmaya çalışan kişi olarak düşündüğüm zaman evet bir dar kapsam yani bir yere kadar sadece hayatta kalmak. Ama hani senin de ifade ettiğin bir ikinci durum daha var. Üremek, iktidarını aslında daha da genişletmek. Yani bu iktidarını genişletmek, gücüne güç katma mevzusu bu bizim evrim mücadelesinin ikinci ayağı yani geniş kapsamlı bir evrime işaret ediyor. Nitekim biz yine hep Nazi Almanya'sına gidiyoruz. Belki bu gece sadece bir kere Ruanda'ya dönüş yaptık ama felsefi doktrinine baktığımız zaman Nietzsche'yi yanlış bir algılama söz konusu. Yani klasik anlamda bir bunu Darwinizmle eş güdüp evrim mücadelesini de bu geniş anlamda düşünüp işte bir üstün ari ırk yaratma mevzusu söz konusu. Yani bu da aslında evrim içerisinde mevcut olan bir şey ama biz bazen bunu yok sayıyoruz. Neden? Çünkü evrim bilinçaltımızda aslında iyi bir şey olarak kaldığı için uygulanan bu şiddet kötü anlamlar çağrıştırdığı için biz bunu evrime dahil etmemeye çalışıyoruz. Ama aslında bu da evrimin bir başka boyutu geniş anlamda.
Tabii ki doğru ama aslında temel aldığın yer biraz daha insan yaşamının kutsaliyeti. Ne kadar ari ırk diye bahsettiğin şeyden mükemmelleşme yönelik gitse de insan canının mükemmelleşmeden daha önemli olduğunu atfediyoruz. Bak adamlar kendi içerisinde bir rasyonelliği var. Hani o 2. Dünya Savaşı zamandaki yani o zamana kadar varan dönemdeki Almanya'nın şeylerini inceliyordum ben politikalarını falan. Abi Hitler öyle gökten inme falan gelmiyor bildiğin halk tarafından desteklenip geliyor yani. Parlamentoda seçiliyor. Baya baya böyle geliyor yani. Gümbür gümbür geliyor. Bu politikaları da destek buluyor yani işte toplama kampları falan bile destek buluyor yani. Böyle düşünce ne kadar garip aslında. O dönemin içerisinde düşünmüyoruz. Başından beri konuştuğumuz bir mesele var. İşte bu şiddetin toplu hareket etmenin, rasyonelleştirmenin noktalarından bahsettik. Aslında bunların hepsi birleşiyor bir yerde. Yani insan yapmam diye büyük laf etmemeli ya. Gerçekten bir rüzgara kapıldığı zaman özellikle sen toplum içerisinde akışa kapılmaya çok müsait bir yapıdaysan sosyoekonomik olarak düşük olabilirsin veya akli olarak okumuşluk seviyesi de diyebiliriz ama her zaman okumuşluk seviyesi bunu yansıtmaz.
Abi şu
Ana
var, kendini
akımdan.
gerçekleştiremiyorsan.
Evet, kendini gerçekleştiremiyorsan diyeceğim. Kendini gerçekleştiremiyorsan sen suya kendini bırakırsın. Ve bu suyu kim nereye doğru yönlendiriyorsa sen o tarafa doğru gidersin. Yani
Kendini gerçekleştirmek.
birileri taş atıyorsa sen de taş atarsın dalına dönüyor
Ya
işte
önce bir
aslında.
Bauman'dan bir alıntıyla sana karşılık vereyim. Senin de zaten ifade ettiğin gibi şöyle bir şey diyordu, hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bütün bunlardan çıkarmamız gereken şey, günün birinde bizim de bu denli insanlık dışı bir şiddete maruz kalabilecek olma ihtimalimiz değildir. Tam tersine, günün birinde bizim de bu şiddeti uygulayabilecek insanlar olma ihtimalimizdir. Esas bizi korkutması gereken şey budur diyor. Orada bu cümle beni gerçekten bayağı vurmuştu. Çünkü senin de söylediğin ya da işte başından beri dönüp dolaşıp uygun koşullar altında bizim de bu şiddeti uygulayabilecek olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmemiz icap ediyor. Ama ardından söylediğim bu kendini gerçekleştirme meselesi, hani çünkü şey gibi, sanki kendini gerçekleştiremezsen, en başta da söylediğim bu artık reddedildiğini söylediğim hipoteze geliyorum. Adeta bu kendini gerçekleştirememiş olma durumunu telafi etmek adına en kolay, en ilkel yönteme, yani şiddete müracaat ediyorsun gibi bir çıkarıma da götürebilir misin? Buna şey deniyordu. Displaced aggression, yani yerinden edilmiş, yeri değiştirilmiş bir agresyon, bir şiddet var onun. Çünkü en başta da vurguladım, yani böyle kendini değersiz gören insanlar değil, kendini diğerlerine göre çok daha değerli görenler şiddete daha meyyal oluyorlar dedik ya. Hele ki bir hakaret ortaya çıktığı zaman, bir tehdit algılandığı zaman ya da ki ulusal düzen içerisinde, demiştim ya Ruanda'yı anlatırken, hani bir politik çıkmaz, bir ekonomik buhran dönemine girilmesi lazım ki insanlar daha savunmasız olsunlar bu tarz eğilimlere. Burada da onu görüyoruz. Yani bencillik, bu narsistik eğilimlerin çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Yani insanlarda bireysel olarak bu hasletlere sahip olmasalar dahi, toplum nazarında ödüllendirilen davranış bu hale geldiği noktada artık önünde hiç kimse duramıyor. Yani sadece sessiz kalabiliyorsun. İçinden adeta buğz ediyorsun. Muhalefetini bile içten içe ya da ufak zümreler içerisinde dile getirebilir hale geliyorsun. Yaşam o kadar baskılanıyor. Şiddetin doğması bu haklılık, yerinden edilmişlik, mağduriyet, yani victimhood yarıştırma dediğimiz bir hadise de var. Kurbanlık yarıştırma. Hani biz vakti zamanında hak etmediğimiz bir muameleye tabi tutulduk grup olarak. Şimdi de bunu telafi etmek adına şiddete başvuran grup biz oluyoruz. İsrail bunun herhalde en belirgin örneğidir. Ülke nazarında söylüyorum. Yani kısacası en azından psikolojik değişkenler nazarında bakınca Sanki bu konuya dair çok bir şey söylemek mümkün değilmiş gibi ama disiplinler arası sınırların bulanıklaştığı bir alan bence aslında bu. Kendini zapt etmek önemli gibi görünür şiddette çünkü psikolojiden bakınca mesele biraz daha sanki mikro ölçüye çekince bundan ibaretmiş gibi konuşulur ama gördüğünüz gibi çok daha etraflıca psikolojinin temas edebildiğini görüyoruz. Bir deneyi anlatıp bitireceğim. Elimdeki son bulgu da zaten bu. İstiyorsan Recep önce sen söyle. Ben sonra bu son bulguya geçeyim.
Tamam, daha iyi olur belki Faruk. Şimdi Çam'ın da bahsettiği şey kendini gerçekleştirme mevzusu. Yani içinde sakladığın o sırlar, güçler, hani hevesin, isteğin vesaire değil. Kendini gerçekleştirme mevzusu kendi kendine yetebilme durumuna ilişkin. Bir insan kendi kendine yetebiliyorsa yeni bir arayışa girmez. Yeni bir arayışa girmesi için başkasına zarar vermeme kıstasını da göz önünde bulundurur. Ama senin dediğin perspektifi de anladım ben. Ona kabulüm zaten. Ben bu noktada açıklama getireyim.
Yani hayatımdan ben genel olarak memnunsam, tatmin oluyorsam, iştir, aşktır, arkadaşlıktır o zaman dedim şiddete başvurma ihtimalim yoktur gibi bir şey mi? Ya tatmin olmadığım bir şeyler olacak, ben onu onlara elde etmek uğruna ancak şiddete başvuracağım gibi bir anlam çıkıyor buradan. Tabii yani bunu tatmine indirgersek çok itiraz etmesi zor olur. Çünkü arzu ettiği ve yerine getirilmeyen, kendisine bahşedilmeyen bir şey olduğuna inanacak ki şiddete girişecek o insan. Doğru. Ama buradaki mitler, yani o şiddeti meşrulaştıran bir genel mitlerimiz de var ve kutsal yaşamın kutsallığına değinmişti mesela Çam. Hani eski mitlere karşılık çıkamıyorsun. Şiddeti azaltmak adına yeni mitler üretiyor. Ancak bunlar aslında kanal değiştiriyor. Yani şiddetin uygulandığı yerler değişiyor sadece yıllar içerisinde. Kutsallık da kendisi çünkü bir mit ama ihtiyaç duyduğumuz barışı tesis etmek adına uygulamamız gereken, inanmamız gereken bir mit. Diğerlerine göre modern ekonomi içerisinde daha işlevsel. Çünkü barış hakim olacak ki rahat rahat ticaretimize yapacağız. Yani işte devletlerin zaten güvenli bir şekilde birbirlerine tehdit olmaksızın karşı karşıya gelip ticaret yapabildiği bir ortamın tesis edilmesi arzusu var. Bizim alışageldiğimiz ürünleri kullanmamızda bu olasılıklar var. Ya şiddeti hiçbirimiz isteyecek teşviklere sahip olmadığımız bir çağda yaşıyoruz. Bu kendimizi gerçekleştirebileceğimiz kanallar, tatmin olabileceğimiz kanalların hepsi barışa aktarılmış durumda. Barış hakim olacak ki ben kendimden tatmin olabileceğim. Şimdi sen yaşamı buna göre dizayn edince tabii ki de söylediğin geçerlilik kazanıyor. Ama işte bu çok yeni bir şey aslında. Görece insanlık tarihi için çok yeni bir şey. Senin tatmininin bu tarafa kanalize edilmiş olması. Deneye
Şimdi
gelin.
tam sen geçmeden önce yeni şeye öyle hissettim bir an. Ona bir de ayrıca değinmemiz gerektiğini düşünüyorum ama hani kısaca da bir özetleyeyim ben. Temelde şiddetin insanlar arasındaki ilişkilerden ortadan kaldırılması ve devletler arası, uluslararası düzeyde tam tabirle kullanımına ilişkin şunu göz önünde her zaman bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz barış vesaire dediğimiz zaman bunu bir devletin iç yaşamına ilişkin düşünmemiz lazım. Yani temelde şiddet neden tekelleşti sorusu aslında kapitalizmin doğuşuyla birebir aynı tarihe dayanıyor. Yani çok paralel. Tüccar sınıfı düşünün. Bu tüccar sınıfı orta çağda her daim bir haydut veyahut başka bir soylu tarafından vergiye tabi tutuluyor veyahut başka tür yaptırımlara maruz kalıyor. Tüccar sınıf iktidara, o zamanki kralı, belli bir ekonomik destek veriyor. Bu ekonomik destek sayesinde zaten şiddetin tekelleşmesi durumu söz konusu oluyor. Kısaca özetleyecek olursam şu anki aslında şiddetin toplum temelinden mümkün mertebe kişilerin birbiri arasında uygulayacağı şiddetin ortadan kaldırılmasının temel nedeni kapitalizmin gelişimiyle alakalı bir durum olduğunu ve hani vurgulamak istedim. Faruk bir bahsedip geçti ama hani bunun göz ardı etmemek lazım. Sen artık son bulguya geç istersen Faruk.
Ya bak ne güzel döndün dolaştın sonunda ağzındaki baklayı çıkardın. Hani başından beri o kadar şey konuştuk şu sorunun bağrına bir türlü anca podcast'in sonunda temas edelim.
Abi
Ne?
moderatör siyaset bilimci olsaydı tamam. Ne diyebilirim?
Evet doğru burada ben de
Burada öyle bir şey
şamı
yok. Beni suçlayabilirsiniz. Ben bu konuda çok bilgili değilim.
Çok estağfurullah. Soruların da gerçekten birbirinden güzel. Ben moderatörden çok memnunum ancak hani konunun akışı itibariyle benim temel konulardan bayağı ayrıksı bir yol izledik. Daha entelektüel bir muhabbete döndü.
Evet, yani çok çok teorik oldu bazı yerler açıkçası ama olsun, insanlar biraz bazı bölümleri sözlükle izleyebilirler. Böyle bir nasıl diyeyim, bazı bölümler vardır. Arşivlik denir ya, hani böyle bulunsun dediğimiz bölümlerden biri olur. Ki bence içerik olarak da bazı yerlerde gerçekten hayatın içinde olabilecek şeyler söylüyor. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Bence insanların bazen hissettikleri veya düşündükleri ama dile dökmedikleri şeylerden bahsettik. Hani temellerin duruşması diye bir şey vardır bazen. Dokunulmaması gereken kutsallar noktası vardır ya. Oralara dokunduk aslında biraz daha. İlişkiler kurduk, bağlantılar kurduk. O sokak lambasının altından çıkıp birazcık karanlığa doğru yürüdük. En azından ben öyle hissediyorum.
O zaman bir Ahmet Hamdi Tanpınar söyleyerekten bitir yani.
Ne içindeyim zamanın, ne büsbütün dışında. Oraya bağlayacağım. Faruk sen son deneyden de bahset. Ben genel toparlayayım ondan sonra.
Ya Kurt Levin'in de galiba şöyle bir sözü vardı. En iyi pratik teoridir gibi bir laf var ya. Belki de ona atfediliyor da olur, emin değilim. Yani bizim bu senin çok fazla teorik oldu derken böyle içten içe birazdan müstehsi bir edayla bütün bu podcast'i değerlendirmen biraz aslında isabetsiz bir değerlendirme oluyor benim gözümde. Çünkü senin de bunu her bölümde bunun kavgasını yapıyoruz. Hani teorinin bütün maksadı zaten pratikte olan şeyleri tek bir çatı altında açıklayabilecek kudrete sahiptir teori. Onu kıymetli kılan da budur. Bütün konuları tek nefeste konuşma fırsatı bulur. Birleştirme imkanı sağlar. Başka türlü 80 milyon tane şiddet örneği var tek tek. Her biri üzerinden spesifik olarak konuşmak durumunda kalırsın. Yani
Yo yo
onları
zaten ben şey yapmadım, yakınmadım aslında. Bu aradaki kurduğumuz bağlantılar. Sonuçta biz bunu teorik konuşmasak bu bağlantı noktalarını kuramayız yani.
aynen öyle. Bu self-regulation dediğimiz bir meşhur değişken vardır psikolojide. Yani genelde duygu düzenleme üzerinden kullanılır ama hani bilişsel olarak da kendini ne kadar zapt edebildiğin üzerine yapılmış bir deneyden bahsedeceğim. İnsanlara bir öncelikle geri dönüş veriyorlar. Kendilerinden belli bir konuda ki Amerika'da böyle çok net hamleli genelde politikanın da çok temas ettiği bir konudur ya kürtaj üstüne. Konunun ne olduğunun önemli değil. Hani o ülkede politik olarak alakalı olan konu neyse genelde o konular sunulur. Diyorlar ki bize bir konuda kısa bir metin yazın, bir deneme, bir makalemsi bir metin. Yani birkaç paragraftan oluşan giriş gelişme son şeklinde kendi fikirlerinizi yazın. Şunu savunun bunu savunun denmiyor insanlara. Bunları yazıyorlar. Ardından da bir feedback alıyorlar. Yani bir geri dönüş alıyorlar bu yazdıkları metinlere. Araştırmacı alıyor o kağıdı. Yani yan odada kendileri gibi deneye tabi tutulan başka bir katılımcının olduğu söyleniyor. Ve onlarla böyle bir işbirliği şeklinde onlar metni yazıyorlar. Karşı tarafta bunlara geri bildirim veriyor. Buna inandırılıyor katılımcılar. Ve kendilerinden verilen geri bildirim de ya hayatımda okuduğum en kötü metinlerden biriydi gibi bir geri bildirim alıyorlar. Hani araştırmacı okumuyor bile ne yazdığını. Çünkü o merak ettiği şey katılımcının buna nasıl tepki vereceği olduğu için yazdığı argümanların kalitesine bakarak falan bunu söylemiyor. Sadece şöyle genel bir kırmızı kalemle üstüne birkaç yerine şöyle çiziyor. Okunmuş izlenimi verecek şekilde ve hiç beğenmediğini ifade eden bir final cümlesiyle de geri bildirimini gönderiyor. Şimdi bu tabii bir reddedilme örneği ya adeta. Hani insanları ne kadar şiddete sevk edeceğini merak ediyorlar. Ardından bu kendi kendini zapt etme dediğim değişkeni manipüle etmek adına insanların sevdiği bilinen bir besin önlerine sunuluyor. Donut mesela. Bunun alternatifi de turp bu arada. Bir diğer gruba da turp veriliyor. Ve donatı yemek üzere olan insanlar tam önlerine sunuluyor. Hani buna deney icabı yemeniz gereken yani buyurun. Bu sizin. Tam yiyecekleri zaman araştırmacı diyor ki aa bir saniye bir karışıklık olmuştu. Lütfen yemeyin. Sakın yemeyin. Bu başkası için ayrılmıştı. Sizin için ayrılanı ben birazdan getireceğim. Diyor. Ve donatı alıp 5 dakikalığına kaybediyor. Şimdi onu yemeye bu kadar yaklaştığı için insan içinde bir yoksunluk hissiyatı da oluşuyor. Yani tabii ki buna bir öfke de eşlik ediyor. Çünkü çok yaklaşmıştı üstüne. Kendisinde bu yoksunluğa maruz bırakan insanlara karşı daha bir şiddet eğilimi gösterecek mi diye bir ölçüm yapıldığı zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Çok da şaşıracak bir şey yok aslında. Turp verilenlerde böyle bir şey yok. Ama öncesinde bu geri dönüş alanlar dedim ya. Kötü geri dönüşü alanların şiddete çok daha meyyal oldukları ortaya çıkıyor. Yani bu da biraz böyle genel sermayeyi tüketmekten kaynaklandığı söylenir. Yani sen donatı yemedin, yeni donatın gelmesi için beklemen gerekti. Bu da senin benliğinde bir iradi güç kullanmak durumunda kaldın. Çünkü karşındaki insan sana son noktada yememeni söyledi ısırmanın hemen öncesinde. Bunun gerektirdiği iradi güçten açılan noksanlığın insanları şiddete sevk ettiğini tartışan bir bulguya da yol açıyorlar. Bu da beni çok şaşırtmadı aslında. Çünkü bu özellik yani insanların bu hakaretamiz bir davranış gördüklerinde şiddete daha meyyal olmaları durumunun bencil insanlar için daha geçerli olduğu bulgusu da bu söylediğim bulguya ekleniyor. Yani tabii bencilliği burada tüm konuştuklarımız ekseninde düşünmek lazım. Adı hiç geçmese de aslında kendi tarih sahnesinde tecessümünü ve varlığını koruma arzusunu her şeyin üstünde tutan devlet otoritesini de psikolojiden doğan bu bencillik arzusunun bir uzantısı olarak okumak gayet mümkün geliyor bana. Orada da belli narsistik eğilimler var yani. Kendi üstünlüğü sadece kendisi tarafından değil, onun bütün vatandaşları tarafından paylaşılan bir organizasyon biçimi var burada. Dolayısıyla da insanlar bunu takdir ettikleri müddetçe şiddetle gelene müracaat etmek zorunda kalmıyor devlet. Çünkü kendisinin diğer insanlara biçtiği değer ve kendisine buna mukabil biçtiği değer tartışma konusu olmuyor. Ne zaman ki buna meydan okuyan, kendi koyduğu kanunlara meydan okuyan bir tehdit algılıyor devlet, işte cezalandırıyor. Yani bir organizma gibi değerlendirmek bile mümkün. Yani böyle bir metafor bile kurulabilir gibi geliyor bu bulgular ışığında.
Teşekkürler Faruk Hocam. Aslında öncelikle şiddette kinin başlangıçta Recep Hocam bir giriş yaptı. Kendi tarafından hani bu polise atfedilmesi, toplum psikolojisi, devletteki yansımaları. Devamında bullying, zorbalık noktalarından bahsettik. Sonrasında sen işte Maslow'daki saygı ihtiyacı noktalarından biraz daha bahsettin. İlişkilendirme ile birlikte bu Uganda'dan, aslında Uganda üzerinde birazcık bahsetmelerimiz oldu.
Ruanda
Ruganda mı?
abi. Ruanda.
Karıştırıyorum. Ruanda. Hep karıştırıyorum bunu. Neyse, Orta Dünya'da bir ülke. Teşekkür ediyorum ben sizinle. Güzel bir muhabbet oldu. Ama ben keyif aldım bağlantı kurmaktan. Sorularına da, yani soruları da yönetmeye çalıştım. Tabii ki bir siyaset bilimci olsa çok daha güzel sorular yönetirdi. Yani bununla hemfikirim. Orta Dünya'dan herkese selamlar diliyoruz. Bugün bizlere konuk olan Recep Mustafa Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Faruk Hocam, her zamanki gibi kitaptan konuşur gibi sözlerinizle bizlere katıldınız. Biz çok seviyoruz bu kısımları. Size de çok teşekkür ederim. Herhalde önümüzdeki dönemde hani biraz burada bahsetmiş olalım. Biraz daha böyle kariyer yollarımızda değişiklikler oluyor açıkçası. Faruk Hocam herhalde bir İngiltere'ye geçiş durumu olacak. Geçen bölümlerde bahsetmiştik. Farklı ülkelerden sizlere seslenebiliriz. Şu an Türkiye'nin farklı şehirlerinden sesleniyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı ülkelerden sesleneceğiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Burası Beşeri Kantini. Beşeriyetin konuşulduğu yerden herkese hoşça kalın.